Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Geçtiğimiz hafta ittiba tevhidinin konusuyla alakalı olarak hak mezhebin tarihiyle ilgili Şeyh Allame Ahmet bin Muhammed Ed-Dihlevi Rahimeullah'ın Hadis Ehlinin Tarihi Tarihi Ehli Hadis adlı kitabına başlamıştık. Geçtiğimiz hafta Şeyh Ali el-Halebi'nin mukaddimesini okumuştuk. Bugün Ahmet bin Muhammed Ed-Dihlevi Rahimeullah'ın kısaca hayatından devam edeceğiz. Sonra kitaba giriş yapacağız inşallah. Bu müellifin kısa biyografisini kendisinin öğrencisi Şeyh Ömer bin Muhammed el-Fullate Hafızahullah yazmış. İsmi Ahmet bin Muhammed el-Dihlevi el-Medeni, yani aslen Hindistan Dehli şehrinde, sonradan Medine'ye yerleştiği için el-Medeni nispesiyle bilinir. Aktifliği ve davetiyle meşhur hadis alimlerinden biridir. İkiz kardeşi Şeyh Abdülvehhab el-Miltani'den öğrenim görmüş, Hindistan'da sünnetin ve selef akidesinin neşriyle meşgul olmuştur. Sonra Medine'ye hicret edip Mescid-i Nebevi'de ders vermiştir. Medine'de bir Darul Hadis kurduğu gibi Mekke'de de Darul Hadis'in kurulmasına çalışmıştır. Şeyh Abdüzzahir Ebu Semh ve onunla beraber olan hadis alimlerini Mekke'de bu işe teşvik etmiş ve buna önem vermiştir. Bu konuda Hafız Hamidullah Ed-Dihlevi Es-Selefi'den ve kardeşi Muhammed Refi Es-Selefi'den yardım almıştır. Bu ikisi Dihli'deki büyük Selefilerden idi. Medine Darül Hadis'inde sünnet kitaplarının dersini vermekle hadis taliplerine ve hadisçilere hizmetle meşgul olmuştur. Hocası Şeyh Abdülvehhab El-Miltani Ed-Dihlevi ise Hicri 1280 yılında doğmuş, 1351 yılında vefat etmiştir. O da Hindistan'daki meşhur hadis alimlerinden biridir. Seyyid Nezir Hüseyin'den ve İmam Şevkani'nin öğrencisi Şeyh Mansurur Rahman'dan öğrenim görmüştür. Hayatının 60 sene kadarını Dehli'de ders ve telif ile geçirdi. Kendisinin birçok kitapları ve risaleleri vardır. Bunların çoğu furu ve ihtilaflı meseleler hakkındadır. Yani furu derken fıkıh detaylarıyla ilgili, fıkhın ayrıntılarıyla ilgili konulardır. Bazı meselelere selefi davet, birçok meseleye selefi davet açısından bakmış, incelemiştir. Yine Mişkatül Mesabih ve Avnül Mabud üzerine düştüğü notlar vardır. Allame İmam Müceddit Muhaddis Seyyid Nezir Hüseyin Ed-Dihlevi, Hicri 1220-1320 yılları arasında yaşamıştır. Hindistan'da hadis medresesi sahibiydi. Kendisinin gayretleriyle onun zamanında sünnet hareketi şaşırtıcı bir şekilde ilerlemiş, öğrencileri Hindistan'ın çeşitli yerlerine dağılmıştı. Çabalarını sünnetin yayılması, ders, telif, davet ve irşad ile sünnetin ihyası üzerine yoğunlaştırmışlardı. Seyyid Nezir Hüseyin Ed-Dihlevi, Surcukkar köyünde doğmuş, ilim talebi için çeşitli ülkelere gitmişti. İki şehit imamın, Allah'a karşı kimse temize çekilmez, inşallah şehitlerdir, bunların cihat hareketine katılmıştı. Bu imamlar Seyyid Ahmet bin İrfan ve Şah İsmail Ed-Dihlevi'dir. Sonra Dihli'ye gitti ve üstadlarından dersler aldı. Muhaddis İshak Ed-Dihlevi'nin derslerine 13 sene devam etti ve ilimlere doydu. Şeyh Muhammed İshak Hicri 1258 yılında Mekke'tül Mükerreme'ye hicret edince yerine Seyyid Nezir Hüseyin'i bıraktı. Hindistan'da ve Medine'de Mescid-i Nebevi'de Sultan Abdülaziz bin Abdurrahman Ali Suud'un izniyle ders verdiği sıralarda birçok ilim talebeleri kendisinden faydalanmıştır. Yine Medine'ye hicret ettikten sonra Sultan Abdülaziz Ali Suud'un izniyle Medine'de Hicri 1350 yılında kurduğu Darül Hadis Medresesi'nde ders görenler kendisinden istifade etmişlerdir. Meşhur öğrencilerini kısaca sayacak olursak, Şeyh Abdurrahman bin Yusuf el-İfriki, Şeyh Yunus bin Nuh es-Zebremavi, Şeyh İshak bin Muhammed es-Zebremavi, Şeyh Merzuk bin Muhammed Abdülmümin el-Fullani, Şeyh Abdülhamid es-Seylani, Şeyh Ahmet Abdullah Kunfur el-Endunuzi, Şeyh Muhammed bin Abdurrauf el-Melibari, Şeyh Ömer bin Muhammed Bekir Fullate, Şeyh Hamid Ebu Bekir Hüseyin Fullate, Şeyh Abdülkerim bin Abdurrahman ez-Zahrani. 1345 yılında Medine'ye hicret etti ve orada bir davetçi, bir öğretmen ve bir mürşid olarak yerleşti. Mescid-i Nebevi'de Arapça ve hac mevsiminde gelen, Urduca bilen kimselere Urduca dersler verdi. Medine'de Darül Hadis'i kurmasına yardım etmek için davet, irşat ve Hindistan'daki seçkinlerin yanında çalışmak üzere gideceği Hindistan yolculuğunu iptal etti. Allah Teala ona bunu nasip etti ve Kral Abdülaziz Ali Suud'un talebi ve yardımlarıyla Hicri 1350 yılında Medine Darül Hadis'i kuruldu. Medine'deki Darül Hadis, Salih Selef'in siretine göre Hicaz'da kitap ve sünnet eğitimi vermek, Kur'an ve sünnet ilimlerinde kültürlü kimseler, irşad edici vaizler ve hidayete çağıran davetçiler mezun etmek için kuruldu. Böylece bu mukaddes beldelerde davetin yayılması için imkan hazırlandı. Zira bu beldeler ilahi nurun kaynağı, Rabbani vahyin indiği, kıyamet gününe kadar devam edecek Risalet nurunun doğduğu, İslam'ın ve Müslümanların merkezidir. Bu Darül Hadis'in hedefleri şunlardır. Hicaz beldelerinde kitap ve sünnet ile ameli ihya ederek ilmi yaymak. İnsanları İslam'ın hakikatine ve halis tevhide çağıran, cehalet bulutlarının gaflete düşürdüğü Müslümanları uyaran, onlara karanlık yolu aydınlatan ve onlara dosdoğru yolu gösteren araştırmacı alimler mezun etmek. Allah Teala'nın kullar için razı olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bıraktığı dosdoğru dine davet için çaba sarf etmek üzere dini gayret ruhunu teşvik etmek. Sahih akide ve Allah'a halis ibadet esası üzere şuurlu İslam toplumu yetiştirmek. Yani müellifi Allah rahmet etsin, Medine'de ve Mekke'de Selefi davetin takvetten uzak bir şekilde halis tevhid üzere davetin başlamasında büyük hizmetleri olan alimlerden birisidir. Yine orada Ehlül Hadis Kütüphanesi kurmuştur. Bu kütüphaneyi kuran Şeyh Ahmet bin Muhammed Dihlevi Rahimullah 21 Muharrem 1365 tarihli 63 no'lu belgeyle Ehli Hadis Kütüphanesi adıyla vakfetmiştir. Yani kurduğu kütüphaneyi de Allah için vakfetmiştir. Talep edenler için kapıları uzun süre açık kalmış, bugüne kadar da açık kalmaya devam etmiştir. Bu kütüphanede tefsir, hadis, fıkıh, usul, Arap dili, tarih ve başka konularda 10 binlerce kitap vardır. Allah Teala Hindistan halkından salih, ihlaslı bir kimseyi, o El-Hac Muhammed Refi'dir, muvaffak kılmış ve kütüphanesiyle din ilimlerini ve İslam bilginlerini, İslam ilimlerini yaymak üzere Mescid-i Nebevi yakında kurmuş olan medresesini vakfetmiştir. Bu da 1368 yılında olmuş. Buna Ehl-i Hadis Kütüphanesi ve Medine Darül Hadis Medresesi adı verilmiştir. Böylece Allah Teala yerleşim yeri kiralamaya muhtaç bırakmamıştır. Bu vakıfta Şeyh Abdurrahman el-İfriki görevlendirilmiştir. Müellifin şekli ve şemaline gelince buğday renkli, bedeni zayıf, hafif uzun boyluydu. Kızlığında veya düşünceli olduğu zaman üzerine elini koyduğu uzun beyaz sakalları vardı. Bıyıklarını kısaltırdı. Sarık ve gömlek giyerdi. Hindistan başlığı takardı. Asaya dayanırdı. Beden ve akıl gücünden bir şey eksilmemişti. Ancak gözleri zayıflamıştı ve gözlük takardı. Heybetli bir görüntüsü vardı. Susması çok iyiydi. Allah için sevdiği kimselerle güzel geçinirdi. Sünnet düşmanlarına karşı şiddetliydi. Hak konusunda sesini yükseltir, Allah için kimsenin kınamasından çekinmezdi. Konuştuğunda ikna edici ve kuvvetli delillerle konuşurdu. Hiddetlendiği zaman duraklayarak konuşurdu. Samimi ve hızlı konuşurdu. İlim talebelerine şefkat gösterirdi. İmkanı olduğu kadar onları rahat ettirmeye çalışırdı. Dünya savaşı çıktığı zaman Hindistan'dan gelen maaşı kesilince Hicaz'da geçimi zorlaşmıştı. Öğrencilerine buğday yedirirken kendi ailesi ve çocuklarına arpa yedirirdi. Öğrencilerinin soğuktan korunması için pamuklu battaniye hazırlarken ailesi ve çocuklar için çuval bezi ve çaputtan battaniyeler hazırlıyordu. Hicri 1375 yılı Cemadiyel-Ula ayında yaşlılığından dolayı şiddetli acılar çektiği hastalığa yakalandı. Umre için Mekke'ye gitmişti. Oradan da tedavi için Hindistan'a gitmek istedi. Cidde'ye vardığında hastalığı şiddetlendi ve Hindistan'a gidemeden Selefi arkadaşı Allame Şeyh Muhammed Nasif'in evinde vefat etti. Devam eden savaştan sonra Cidde'de defnedildi. Sünnete çok hizmet etmiş ve ona sarılmaya davet etmişti. Şeyh Ahmed Dihlevi Rahimullah, taklitçilere ve kör taklide karşı insanların en şiddetlilerinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yardım edenlerden biriydi. O buna layık ve gücü yeten biriydi. Allah'ın salat, bereket ve selamı Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Evet, müellif Rahimullah mukaddimesini şöyle yapıyor. Adil olun, bu takvaya daha yakındır. Ey değerli alimler! Allah Azze ve Celle ilminizi, amelinizi, şerefinizi ve rızkınızı artırsın. Bilin ki bu kitapta araştırılan meseleler şunlardır. İnsaf gözüyle bakın ve üzerine adaletle yazın. Allah size merhamet etsin. 1. Nübüvvet günlerinden beri hadis ehlinin tarihinin sabit olması. Yani hadis ehli mezhebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrından beri devam etmektedir. 2. 4 imamın, Allah onlara rahmet etsin, usul, akide ve furu olarak hadis ehlinin mezhebinde oldukları. Yani gerek akide meselelerinde gerekse fıkhın detaylarında, fıkhi konularda onlar hadis ehlinin mezhebindeydiler. 3. O imamlara nispet edilen meseleler sahih değildir. Bu meselelerde delil getirmek açık bir yanlıştır. Yani fıkhi konularda bu 4 imamın görüşleri, işte İmam Şafii'nin görüşüdür, İmam Ahmed'in görüşü budur, Ebu Hanife'nin görüşü budur diye delil getirmek sahih değildir. Çünkü bu imamlara ulaşan, sahih bir isnatla onlara ulaşan görüşler çok çok azdır. Bunun detayları ileride kitap içerisinde gelecek inşallah. 4. Sünnet-i Mutahhara'nın tedvininden sonra sahabe radiyallahu anhum'un ihtilafları hüccet olmaz. Yani sünnet tedvini, bunların derlenip toparlanması, sünnetin ortaya çıkmasından sonra, ki bugün sünnet kitapları sahih-i zayıfı bilinerek ellerde mevcuttur. Hadis bilindikten sonra sahabelerin herhangi bir konuda ihtilaf etmiş olması hüccet olmaz. 5. Vahiyden sonra furu meselelerinde ihtilafın caiz olmayışı. Yani vahiy kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnetten bir delil geldikten sonra ister akide meselesi olsun, ister fıkıh meselesi olsun fark etmez. Bu konuda ihtilaf caiz değildir. Ama nas ulaşmamışsa ihtilaf ancak bu konularda cari oluyor. 6. Dinin bazı meselelerinde ihtilafın caiz olduğunu, diğer bazı meselelerinde caiz olmadığını söyleyerek tahsis etmenin doğru olmadığı, çünkü bu Muhammedi dinde ayrılığa sebep olduğu. 7. Eşari'nin mezhebinin hakikati, tevbe etmesi ve hakka dönüşü. 8. Sağlam dinin tamamlanmış olduğunun açıklanması. 9. İslam'ın esasları Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti olmak üzere ikidir. Üçüncüsü veya dördüncüsü yoktur. 10. Taklid ile tabi olmak arasındaki fark. Taklid ile ittiba arasında fark olduğu. Aleykümselam. 11. Kurtuluş fırkası bütün fırkalar içerisinde yalnızca bir tanedir. 12. Şeyh Abdurrahman el-Necdi, Fahrur Razi, İbn Arabi, İzzüddin bin Abdüsselam, İbn Dakik el-İyit, Rebi, Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin sözleri. Elinizdeki kitapta bunları bulacaksınız. Aleykümselam. İşte bunda kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için muhakkak bir ibret vardır. Kaf suresi 37. ayetiyle müellif mukaddimesini bitiriyor. Kitaba geçmeden önce şöyle bir giriş yapıyor insanlara tebliğ başlığıyla. Okuyucu bilsin ki ben bu kitabım ve zikrettiğim ayetler başından sonuna kadar derin bir düşünceyle ve hazır bir kalple okunmadıkça övülmesini ya da hatalı bulunmasını istemem. Kim doğruluk ve samimiyet görürse Allah Azze ve Celle'ye hamd etsin ve hayır konuşsun. Kim de lafız veya anlam olarak bu kitapta bir hata görürse ıslahatçı kardeşler gibi bana bildirsin. Yani nasihatçı, samimiyetle bildirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer yoldan saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete erersem bu da Rabbimin bana vahyetmesi dolayısıyladır. Şüphesiz o hakkıyla iştendir, çok yakındır. Sebe suresi 50. ayet. Evet, ilk konumuz hadis ehlinin nübüvvet asrından beri mevcut oluş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanından beri o bahsettiğimiz bir tane hak mezhep var diyoruz ya, hadis ehlinin mezhebi. Bunun peygamberin zamandan beri mevcut oluşu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim kolaylaştır ve yardım et. Şüphesiz sen en iyi yardımcısın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde sünnetin hizmetçisi Ahmed Dihlevi der ki, resmi alimlerden biri şöyle demiştir. Şüphesiz hadis ehlinin daveti belli bir kimseyi taklit etmeksizin bağımsız olarak kitap ve sünnete tutunmak üzeredir. Bu dört mezhepten birini taklit etmeye ihtiyaç duymayıp dinde içtihat etmeye cüret etmektir. Bilmektedir ki imamlardan birini taklit etmeyen ve dört mezhepten birine bağlanmayan dost doğru yolun dışına çıkmış ve kurtuluş fırkasından ayrılmıştır. Yine bilinmektedir ki hadis ehli sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemlerinde yoktu. Üstün oluşlarına şahitlik edilen salih seleften olan Müslümanlardan hiçbiri ehli hadis diye isimlendirilmiyordu. O zamanlarda hadis ehli mezhebi mevcut olmadığına göre şüphesiz bu yeni çıkmıştır ve beşinci mezheptir. İşte bu iddiaya, bu taklitçilerin iddiası bu sözler. Şimdi bunlara cevap gelecek. Evet.
Hayır, orada bir söz geçiyordu. Dört mezhepten bir tanesinin tabi olmadığı için.
Evet. Bu dört mezhepten birine bağlanmayan dost doğru yolun dışına çıkmış ve kurtuluş fırkasından ayrılmıştır. Yani günümüzde bu iddiayı savunanlar muhakkak dört mezhepten birine tabi olacaksın. Hatta bu mezheplerden birine tabi olmayan hiçbir alim yoktur. Dolayısıyla dört mezhepten birine mensup olmayan bidat ehlidir gibi değişik iddialar ortaya koyuyorlar. İşte müellifin zamanında da böyle bir iddia ortaya konduğu zaman müellif rahimullah bu kitabı sırf bu iddia üzerine yazmış.
Tuzak o olmadır, hadi gidiyor yani.
Tabii o zamandan beri devam ediyor. Bugünlerde hak ehlinin, tevhid ehlinin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin ehli azalınca bunlar seslerini yükseltmeye başladılar. Kitap ve sünnette yetinmeyip icma, kıyas iddialarıyla icma kelimesinin mefhumunu olması gerekenin dışına çıkardılar. Farklı bir cumhurun görüşünü icma diye anlatmaya başladılar. Kıyasın dinde hüccet olduğunu ve mezheplere mutlaka bağlanmak gerektiğini, herkesin hadis ve ayet okumaması gerektiğini, yoksa sapıtacaklarını, bunun gibi iddialarla yine bu tevhid davetinin ışığını söndürmeye, görünmez hale getirmeye çalışmışlar. Ve maalesef bu kimseler bugün selefi olduğunu, tevhid ehlini olduğunu iddia eden insanlar. Evet, şimdi müellif bu iddiaya cevap olarak şöyle başlıyor. Şüphesiz ki bu sözleri söyleyen hadis ehlinin tarihi konusunda cahil bir kimsedir. Ancak hadis ehline karşı kötü zan beslediğinden ve insanları ondan uzaklaştırmak istediğinden, kitap ve sünnet ile hidayeti bulma yolunu kesmek istediğinden bu sözleri sarf ediyor. Bu cüretkar iftiracı apaçık bir yol gösterenlerden de değildir. İşte hak ile yardım görmüş taifenin ve tertemiz davetinin tarihine dair tek kitabı yazmış bulunuyorum. Allah'tan bu sözlerin sahibine ve onunla beraber olanlara hidayet vermesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamil yoluna dönüş yapmalarını ümit ediyorum. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinin kapsamına gireyim. Muhakkak ki Allah'ın senin vesilenle bir kimseye hidayet vermesi senin için kızıl develerden hayırlıdır. Bunu Bukhari ve Müslim Seyl bin Sa'd radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Allah Teala'dan bu kitabı kerim veçhi için hakkı eda etmek hususunda insanlara tam anlamıyla faydalı kılmasını ve nimetler cennetine girmeye bir vesile kılmasını dilerim. Amin, amin ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'tan başarı dileyerek diyorum ki, hadis ehlinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından beri devam eden bir taife olduğu apaçık ve kesin delillerle sabit olmuştur. Hadis ehlinin ilkleri sahabelerdir. Allah onların hepsinden razı olsun. Birinci delil, bizim görmediğimiz kimseler veya bizden öncekiler ancak onlardan gelen haberlerle bilinirler. Yani kendilerine yetişmediğimiz kimseleri biz neyle biliriz? Onlardan rivayet edilen haberlerle biliriz. Güvenilir kimselerden gelen mütevatir haber zaruri, zorunlu ilim ifade eder. Güvenilir kimselerden ileride gelecek olan mütevatir haberin delaletiyle diğer İslami fırkaların ortaya çıkmasından önce hadis ehlinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamandan beri mevcut olduğu zorunlu olarak bilinir, anlaşılır. Çünkü gönderilen Resulün onların ellerinde ortaya çıkan hakka şahitlik etmesi, onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiklerinin doğruluğuna delildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle dua ederek tasdik etmiştir. Sözlerimi işitip de kavrayan, sonra da işittiği gibi nakleden kimsenin yüzünü Allah nurlandırsın. Evet, bu mütevatir bir hadis. 20 küsur sahabeden rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları kendisi adına tebliğde bulunmak hususunda adil kimseler, adalet sahibi kimseler olarak belirlemiş, sizden burada bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin buyurmuştur. Böylece hadis rivayet etmeyi, yani kendi anlayışlarını değil de bakın, hadisi dinliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Bunu kavruyor, fakat kavradığı gibi değil, işittiği gibi aktarmayı emrediyor. İşittiği gibi aktaranları ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam övüyor. Peki mezhepler nasıl çıkmış? İşittiği gibi aktarılmamış mezhepler. Alimlerin anlayışları aktarılmış. Hatta bu dediğimiz gibi alimlerin anlayışları bile bize sahih olarak gelmemiş. Bu alimlerin sözlerini anlayan kimseler, belli meselelere yorumlayan kimseler, yeni çıkan meselelerde bu alimlerin sözleriyle kıyas yaparak fetva veren kimselerin sözleri mezhep haline gelmiştir. Yani çoğu mezhep meselelerinde, dört mezhebin meselelerine baktığınız zaman dört imamın bunlardan hiç haberi yoktur. Yine onların sahabe radıyallahu anhumun zamandan beri her vakit ve her zaman birbirlerinin ardından nitelendikleri şeyi yerine getirdiklerine, kıyamet gününe kadar hak ile desteklendiklerine şahitlik etmiştir. Diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur. Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar ümmetimden bir taife hak üzerinde bulunmaya devam edecek. Muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından beri kıyamet gününe kadar bir taife hiç eksik olmayacak. Taife kelimesi bir kişiden de oluşur. Arapçada taife kelimesi bir kişiye de taife denilir. Daha fazlasına da taife denilir. Yani kıyamet gününe kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda olanlar zaman zaman bir kişiye kadar bile düşse dahi hiç yok olmayacak bu ümmette. Biz tarihi araştırdığımız zaman bu şekilde olan sadece ehli hadistir. Çünkü dört mezhebe baktığımız zaman bunlar sonraki asırlarda çıkmıştır. Yine akidevi mezhepler dediğimiz Eşari ve Maturidilik mezhebi de Hicri 3. asırdan sonra ortaya çıkmış mezheplerdir. Ama ehli hadisin gerek akide gerek fıkıh olarak mezhebi Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken vardı. Müellif zaten bunun delillerini sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu haberler nübüvvet delillerindendir. Yani peygamberlik alametlerindendir. Zira bu haberler hadislerin korunduğunu, ezberlendiğini, tebliğ edildiğini, bunları nakledenlerin sahih ve tam bir şekilde naklederek adil olduklarını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi asrından bugüne gelinceye kadar hadisin lafızlarını kuşatacak şekilde nakledildiğini bildirmiştir, bildirmektedir bu rivayetler. Bu vasıf öncelikle sahabeler hakkında. Çünkü hadisleri ilk nakledenler sahabelerdir. Sonra onların ardından gelenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin yolu üzerinde olanlar hakkında sabit olmaktadır. Bu nitelik kesintisiz bir zincirle kıyamet gününe kadar devam edecektir. Şüphesiz sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, hadisin ezberlenmesi ve büyük küçük her meselede Allah Resulü'nün hadislerine tabi olunması hususunda en çok gayret edenleri olduklarından kendi asırlarında genelde ehli hadis diye isimlendirilmişlerdir. Yani böyle bir isimlendirilme sahabeler arasında vardı. Ehli hadis ismini alanların ilki demek ki sahabelerdir. Nitekim gerek hayatlarında gerek vefatlarından sonra onlara ehli hadis denilmiştir. Ehli hadis isminin başlangıcı sahabe radıyallahu anhumdur. Onların zamanında bu vasfın hem kendisi hem de ismi mevcud idi. Bu taklit edilen mezheplerin ve diğer bütün fırkaların ortaya çıktığı zamanlar bir tarafa, dört imamın doğumlarından da önce mevcut idi. Yani o imamlar daha doğmadan bu isim vardı. Bunun bu delil ile ehli hadis taifesinin yolunun beşinci mezhep olmadığı Bilakis bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu esasların aslı olduğu ve sahabeleriyle onlardan sonrakilere bu yolu bıraktığı sabit olmaktadır. Bu yol Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamandan bugüne kadar birbiri ardından gelen nesillere aktarılarak kesintisiz bir şekilde gelmiştir. Allah azze ve celle kıyamet gününe kadar her zamanda ve her yerde onların sayısını artıracaktır. İkinci delil, Zehebi Tezkiratul Huffaz kitabında Hatibül Bağdadi kendi isnadıyla Tarih-i Bağdat'ta Hafız İbn Hacer el-İsabe'de naklediyor. Ebu Bekir bin Ebi Davud şöyle dedi. Rüyamda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı gördüm. Ben Sicistan'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadislerini tasnif ediyordum. Ona dedim ki ben seni seviyorum. O da ben dünyadaki hadis ashabının ilkiyim dedi. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh ben dünyada hadis ehlinin ilkiyim dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh büyük bir sahabedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 5374 hadis rivayet etmiştir. İmam Bukhari rahimullah şöyle der. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den 800'den fazla kimse rivayette bulunmuştur. Ebu Bekir Abdullah bin Ebi Davud'dur. Burada geçen Ebu Bekir isimli şahıs meşhur sünen sahibi İmam Ebu Davud'un oğludur. Allah ona rahmet etsin. Güvenilir, makbul bir ravidir. 300 bin kişi onun cenaze namazına katılmış ve namazını 80 seferde ancak kılabilmişlerdir. Allah onlara böyle bir ikramda bulunuyor. İşte bu kamil iman sahibi sadık bir müminin alametidir. Nitekim Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Bizimle bidat ehli arasında cenaze günümüz vardır. Yani bizimle bidat ehli arasındaki fark cenaze günüdür. Müellif burada İbn Teymiye Rahimullah'tan diyerek naklediyor. Fakat doğrusu kaynaklarda bu söz Ahmet bin Hanbel hakkındadır. Yani Ahmet bin Hanbel Rahimullah söylüyor bu sözü. Ve Ahmet bin Hanbel Rahimullah vefat ettiğinde, bakın hayatındayken o halka Kur'an fitnesi çıktığında yalnız başına kalmıştı. Çok az kimse vardı etrafında. İmam Ahmet'in devletin baskısı sebebiyle, Mutezile akidesini kabullenmeye dair devletin baskısı sebebiyle insanlar etrafından dağılıp gitmiş. Bu yolda gayret göstermek isteyenler hep hapislere atılmış. Bunlardan birisi yine İmam Ahmet'in bizzat kendisi. Bayağı işkenceler, zulümler çekmişlerdi ve yalnız da kalmıştı. O zaman diyor ki İmam Ahmet, bu yalnız kaldığı sırada bizimle bidat ehli arasındaki fark cenaze günümüzde ortaya çıkacak. Nitekim o yalnız başına tevhid davetini, ehl-i sünnet akidesini savunan İmam Ahmet vefat ettiği zaman binlerce insan, yani ucu görülmez bir kalabalık bunun cenazesine katılıyor. Evet, şüphesiz müminin sadık rüyası Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Şüphe yok ki Ebu Hureyre radıyallahu anh dünyada hadis ehlinin ilk olduğunu söylerken sadık ve adildir, doğru söylemektedir. Bunu hayatındaki durumu hakkında söylemiştir. Sanki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı döneminde onun huzurunda hadis ehli diye isimlendirilmiş gibidir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis rivayet etmiştir. Üçüncü delil, tabiinin büyüklerinden Şabi, Amire Şabi rahimullah şöyle demiştir. Bir meselem hakkında dönüp dursam, yani onu çözme konusunda dönüp dursam, ancak hadis ehlinin icma ettikleri şeyi söylerim. Onların hadis ehlinin ittifak ettikleri şeyi söylerim diyor. Şimdi bakın, müellif neden bunu delil getiriyor? Yani sahabenin ehli hadis ismini aldığını ispat etmek için delil getiriyor. Amire Şabi rahimullah, tabiinin büyüklerinden, yani sahabeden ilim alanların büyüklerinden. Ne diyor peki? Bir mesele beni zorlasa ne yaparım? Ehli hadisin icma ettikleri şeye bakarım diyor. Ehli hadis dediği kim? Sahabeler. Demek ki gerek Peygamber aleyhissalatü vesselamın asrında, sahabeler arasında, gerekse tabiin arasında sahabeler ehli hadis olarak biliniyordu. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin hadis ehli olarak isimlendirildiklerine açık bir delil vardır. Çünkü Şabi rahimullah 500 sahabeye yetişmiştir. Şabi rahimullah 48 sahabeden hadis dinlemiştir. Tarih-ı Bağdat kitabında bu zikrediliyor. Yani 48 sahabeden hadis zikrediliyor. Onlardan hadis ilmini almıştır. Bu yüzden Ancak hadis ehlinin icma ettikleri şeyi söylerim derken onları, sahabeleri hadis ehli diyerek zikretmiştir. Yine Şâbî Rahimullah şöyle demiştir. Hadis ashabından nefer bizi geride bıraktı. El-Misbah kelimesinde nefer kelimesi şöyle geçer. Nefer 3 ila 10 arasında bir cemaattir. Sayısı 3 ila 10 arasında olan bir cemaattir. Şâbî'nin sözünün anlamı onun hadis ehlinden bir cemaatle beraber yürüdüğüdür. Yani hadis ehlinden, hadis ashabından bir topluluk bizi geride bıraktı diyor. Demek ki o hadis ashabıyla, hadis ehliyle beraber yürüyordu. Yine tabiinin hadis ehli ifadesini kullandığını görüyoruz. Hafız Abdülgani bin Said el-Ezdi rahimullah, El-Mu'telef vel-Muhtelef adlı kitabında hadis ashabının isimlerini saymıştır. Orada sahabelere özel bir bölüm açmış ve hadis hafızlarını ehli hadis ismiyle zikretmiştir. Hatip Şerefu Ashabil Hadis kitabında merfu bir isnad ile, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaşan bir isnad ile şüphesiz İslam garip olarak başladı ve tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir hadisini rivayet eder. Sahabeler ey Allah'ın Resulü garipler kimlerdir diye sorduklarında kabilelerden uzaklaşanlardır buyurmuştur. Yani ne için uzaklaşıyor? Hadis talebi için. Abdan el-Kadı şöyle demiştir. Onlar hadis ashabının ilkleridir. Yani kuraba. Derim ki, yani müellif, Abdan hadisin tebeyyüt tabiinden ravisidir. Burada ilkler sözü ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri kastedilmiştir. Zira onlar hadis ehlinin ilkleridir. Allah onlardan razı olmuş ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu açıklamalardan anlaşıldı ki sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, hadis ehli ismini alanların ilkleridir. Onlara tabi olan tabi'in ve tebeyyüt tabi'in onları hadis ehli ismiyle zikretmişlerdir. Bu şerefli isim hadis ehli taifesi hakkında zincirleme olarak bugüne kadar gelmiştir. Allah onları zamanın sonuna kadar hak üzerinde devamlı kılsın. Amin. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dördüncü delil, sahabeler radıyallahu anhum'un fethettikleri bütün beldelerin halkları, yani fethettikleri yerdeki insanlar hadis ehli adıyla nitelenmişlerdir. Nitekim Ebu Mansur Abdülkadir bin Tahir et-Temimi el-Bağdadi Usulüddin adlı kitabında şöyle der. Şurası apaçıktır ki Rum, Cezire, Şam, Azerbaycan ve Babul Ebvab cephelerinde bulunan bütün halk hadis ehlinin mezhebindeydi. Bunlar hep sahabelerin fethettiği yerler. İfrikiye ve Endülüs cepheleriyle Mağrib denizinin ardındaki bütün cephelerin halkı da hep hadis ehliydi. Yine Zenç sahili üzerinde Yemen cephesinin halkı da hadis ehliydiler. Şezeratuz Zeheb kitabında da şöyle geçer. 22. yılda Mughira bin Şube radıyallahu anh'ın eliyle Azerbaycan fethedildi. Amr bin As radıyallahu anh eliyle de Trablus fethedildi. Sonra ilerleyen sayfalarda şöyle der. 92 yılında Endülüs toprakları Musa bin Nusayr'ın azatlısı Tarık radıyallahu anh'ın eliyle fethedildi. 27 yılında Abdullah bin Sad'ın eliyle İfrikiye toprakları fethedildi. 14 yılında Şam'ın Dımeşk'ı Ebu Ubeyde radıyallahu anh eliyle ve sulh yoluyla fethedildi. Halid radıyallahu anh'ın eliyle de Anve fethedildi. Kendisini ölümden sonrası için hazırlayan, Rabbinden korkan, akıl sahibi zeki bir kimse bütün bunlardan anlar ki sahabelerin fethettikleri bütün beldelerin sakinleri ibadet ediyorlardı. Peki ya neyle ibadet ediyorlardı? Hangi mezhebe göre ibadet ediyorlardı? Onlar taklit ve mezheplerin aksine sadece yayılmış olan hadislerle amel ediyorlardı. Yani kendilerine ulaşmış olan bu sahabelerle gelen hadislerle amel ediyorlardı. Çünkü hak mezhep budur. Görüşlerden ve mezheplerden arınmış hadis ehlinin mezhebi işte hak olan mezheptir. Bu mezhebi ülkelerini fetheden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden öğrenip almışlardı. Sahabelerin büyükleriyle, küçükleriyle, erkekleriyle, kadınlarıyla bütün insanlara aktardıkları hadislerle amel ediyorlardı. Diğer insanlar da dinde kimseyi taklit etmiyor, mezheplere uymuyor ve hadisle amel ediyorlardı. Ta ki fırkaların, Grupların ve mezheplerin ortaya çıktığı asırlar geldi. Krallar ve kadılar bunlarla oynadılar. Mal sevgisiyle ve maksatlarını muhafaza edebilmek için sünnetleri ve dosdoğru yolu eğri yolla değiştirdiler. Nitekim El-Mahrizi El-Hutut kitabında böyle demiştir. İfrikiye halkına galip durum sünnetlerle ve rivayet edilen eserlerle, yani sahabeden gelen rivayetlerle amel etmekti. Sonra Hanefi mezhebi ve sonra Maliki mezhebi galip geldi. Heva ehli, maksatlı kimseler bunu oyun haline getirdi. Bütün bunlardan hadis ehlinin yolunun yeni bir mezhep olmadığı ortaya çıkmıştır. Bilakis o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durduğu esaslardan bir esastır ve ashabını onun üzerinde bırakmıştır. Yani hadis ehli mezhebi üzerinde. Sahabe radıyallahu anhum, kendileri vesilesiyle Müslüman olanlara bu yolu öğrettiler. Bu yüzden sahabelerin fethettikleri bütün beldelerin halkları hadis ehlinin mezhebindelerdi. Daha önce geçtiği gibi. Beşinci delil, tabi'in radıyallahu anhum hadis ilmini ve bu şerefli ismi sahabelerden aldılar ve bununla vasıflandılar. Nitekim asırlarında onlara ehli hadis deniliyordu. Zehebi rahimullah zikrediyor. Tabi'nin büyüklerinden Ez-Zühri radıyallahu anh hicretin 80. yılının sınırında, son zamanlarında, yani 80 yılının sonlarında Halife Abdülmelik'e elçi olarak gitti. Abdülmelik 400 hadis imla ettirdi. 400 hadis yazdırdı. Ez-Zühri çıktı ve şöyle dedi. Siz hadis ashabısınız. Yani tabi'in hakkında hadis ashabı, hadis ehli ismini kullanmıştır. Hatip Tarih-i Bağdat'ta İbn Ammar'a kadar ulaşan isnad ile rivayet ediyor. Kufeli ve Medineli hadis ehlinin en güvenilir hafızları Abdülmelik bin Ebi Süleyman, Asım el-Ahvel, Ubeydullah bin Ömer ve Yahya bin Said el-Ensari radiyallahu anhum idi. Yani onlar hadis ehlinin tabiinden imamlarıydılar. Zira Abdülmelik radiyallahu anh büyük bir tabiidir. Enes bin Malik radiyallahu anh'den hadis rivayet etmiştir. Asım el-Ahvel radiyallahu anh de yine tabiinin büyüklerindendir. Enes bin Malik, Abdullah bin Sercis ve Safvan bin Muhriz radiyallahu anhum'dan hadis dinlemiştir. Yahya bin Said radıyallahu anh tabiinden bir imamdır. Medine kadısıydı. Enes, Said bin Yezid, Abdullah bin Amir ve Ebu Umame Sehil radıyallahu anh'den hadis dinlemiştir. Bu gibi kesin deliller Tabakat ve Teracum kitaplarında, biyografi kitaplarında doludur. Hakkı talep eden için maksadı ifade etmeye bu örnekler yeterlidir. Tabiine kendi asırlarında hadis ehli deniliyordu. Altıncı delil, ey kardeşim, bu ümmetin en üstünleri olan sahabe ve tabiinin hadis ehli diye isimlendirildiklerini, onların hayatlarında bu şerefli nispetle övündüklerini, kendi zamanlarında insanların onları hadis ehli olarak zikrettiklerini anlamış oldun. Nitekim en önemli kaynaklardan kimsenin inkar edemeyeceği şekilde nakilde bulundum. Sonra onlardan hadis ilmini ve bu şerefli ismi tebeut tabi'in aldı. Kendilerini bununla değerlendirdiler. Bu isimle övünüp sevindiler. Hadis ehlinin niteliklerini gerçekleştirmeye itibar ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermiştir. Bu ilmi, yani hadis ve tefsir ilmini her neslin adalet sahipleri yüklenir, aşırı gidenlerin tahriflerinden, batıl ehlinin kendilerine mal edip sahiplenmelerinden ve cahillerin yorumlarından korurlar. Bunu Beyhaki ve başkaları rivayet etmişlerdir. Hatibül Bağdadi Şeref-i Ashab-ı Hadis'te İsnadıyla Yezid bin Harun'dan rivayet ediyor. Hadis ashabı beni kıraat konusunda rahatsız ettiler. Onları kaybettiğim zaman ise beni üzdüler. Yezid bin Harun radıyallahu anh tebeut tabiindendir. Yahya bin Said el-Ensari, Asım el-Ahve, Süleyman et-Teymi ve diğer büyük tabilerden hadis dinlemiştir. Böylece tabiini ehli hadis diye isimlendirdiğini görüyoruz. Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Melekler semanın koruyucularıdırlar. Hadis ashabı ise yeryüzünün koruyucularıdırlar. Yani neyi korurlar? Dini korurlar. Yine şöyle der. Şüphesiz hadis ehli bana gelmeseler mutlaka ben onların evlerine giderdim. Yine burada tebeut tabiinin hadis ehli ifadesini kullandıklarını görüyoruz. Süfyan es-Sevri rahimullah tebeut tabiindendir. Es-Sebi'yi, yani Ebu İshak es-Sebi'yi, Süleyman et-Teymi, Asım el-Ahvel ve diğer tabilerden hadis dinlemiştir. Kendisinden de El-Evzai, İbn-i Cüreyç, Malik, Şube, İbn-i Yeyne, İbn-i Mübarek ve başkaları rivayet etmişlerdir. Süfyan bin Uyeyne şöyle der. Bu da Süfyan-ı Sevri ile muasır. Ömrüm boyunca hadis ashabının dualarından çok bir şey görmedim. Yani onlar çok dua ederlerdi. Burada hadis ashabı, hadis ehli ifadesini kullanıyor yine. El-Hallal Yahya bin Yeman'dan rivayet ediyor. Süfyan'a hadis ashabı hadisi niyet etmeden talep ediyor dediler. O da onları talep etmeleri zaten niyettir dedi. Yani burada bu rivayetleri serdetmekteki gaye, müellifin gayesi Tebevvüt Tabi'nin döneminde de hadis ehli ifadesini kullandıkları. Hakim tarihinde Abdülaziz bin Yahya'dan rivayet ediyor. Süfyan bin Uyeyne bize şöyle dedi. Ey hadis ashabı, hadisin anlamlarını da öğrenin. Şüphesiz ben hadisin anlamlarını 30 senede öğrendim. Evet. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh tabiinden 80 küsur kimseye yetişmiştir. Ez-Zuhri, Amr bin Dinar, Es-Sebi'i ve başkalarından hadis dinlemiştir. Hadis ehlinin hikmet sahiplerinden sayılırdı. İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir. Şube hadis ashabının en şiddetlilerinden idi. Şube bin Haccac, meşhur hadis imamlarından. İlim ve tahkik olarak bu açıklamalardan üstünlüklerine şahitlik edilen ilk 3 asır olan sahabe, tabi'in ve onlara tabi olan tebeut tabi'inin kendi zamanlarında ehli hadis diye isimlendirildikleri ve asırlarında onlara hadis ehli denildiği anlaşılmaktadır. İlk 3 asır, şahit olunan ilk 3 asır diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma'dan gelen şu hadisine dikkat çekiyorum elif. İnsanların en hayırlıları benim asrımdakileridir. Onlardan sonra onları takip edenler, onlardan sonra onları takip edenlerdir. Evet, bu hadis ehlinin nübüvvetin ve İslam'ın başlangıcıyla başladığına dair açık bir beyandır. Onların ilkleri bu ümmetin en üstünleri olan Allah Teala'nın peygamberine arkadaş olmaları ve hadislerini yaymak için seçtiği sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onların lakaplandıkları hadis ehli ismi nesilden nesile, asırdan asıra devam ederek gelmiş, ta ki sonuncular hakkında da bu isim kullanılmıştır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şöyle yaptı, şunu yapmadı diyenlerdir. Yani hep hadislerle konuşanlardır. Onların sonuncuları da ilkleri gibidir. Nitekim Hafız Suyuti, Şeyh el-Makdisi'nin Kitabul Hucce adlı eserinde muttasıl bir isnatla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Şüphesiz ümmetimin sonunda öyle bir topluluk olacak ki onlara ilklerine verilen ecrin aynısı verilecektir. Neden? Çünkü onlar da aynı sahabeler gibi Allah Resulü böyle buyurdu, şunu yaptı, şunu yapmadı diyerek hadislerle amel ettiklerinden dolayı. Evet. Bu hadisi Fesevi Marife kitabında sahabeden birisinden içinde sadece İbn-i İbban'ın güvenilir bulduğu bir ravi zinciriyle rivayet etmiştir. Ahmed bin Hanbel aynı isnatla özet olarak rivayet ediyor bunu. Hadisin ayrıca Ebu Salebe el-Huşeni radiyallahu anh'den şahidini Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi zayıf isnatla rivayet etmişlerdir. Bukhari, Halk-ı Efali İbad kitabında rivayet etmiştir. Bu rivayetle birlikte hadis hasen derecesine çıkmaktadır. Evet, İbrahim bin Musa'ya onlar kimlerdir diye sorulunca, yani bu ümmetin sonunda gelip de sahabeler gibi ecir alacaklar kimlerdir diye sorulunca hadis ehlidir demiştir. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Yedinci delil, dört imamın, Allah hepsine rahmet etsin, hadis ehlinin mezhebinde oldukları. Bunu kısım kısım aktaralım. Sadece burada Ebu Hanife Rahimullah'ın zikrini verip kalan kısmını da bir sonraki derse bırakalım. Sana bunun inkara ve tereddüte, yani şüpheye yol açmayacak açık ve kesin delillerini zikredeceğim diyor. Yani neyin? Dört mezhep imam olarak bilinen kimselerin hadis ehlinden oldukları. Yani o hak mezhebe, tek olan hak mezhebe tabi oldukları hakkında. İmam Ebu Hanife Rahimullah hadis ehlinin mezhebindeydi. Nitekim Üstad Ebul Mansur Abdülkahir bin Tahir et-Temimi el-Bağdadi Usulüddin adlı kitabında şöyledir. Ebu Hanife'nin kelamda usulü iki mesele dışında hadis ashabının usulü idi. Yani selefe uymuştu. Yani tevhid, uluhiyet, Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri, ulu, Allah Azze ve Celle'nin semada, arşın altında değil, üzerinde istivası, yarattıklarından ayrı oluşu, ilmi, kudreti, her mekanda tasarrufu, hiçbir mekanın onun tasarrufundan boş kalmaması ve diğer meselelerde hadis ashabının usulü gibiydi. Yani bu konularda hadis ehline muhalefet etmemiştir. Yine kitap ve sünnet ve hidayet bulunmasının taklitsiz ve bağımsız olarak bu ikisini anlama gereği hususunda da hadis ehlinin usulüne tabiydi. Yani Ebu Hanife asla taklitçi olmamış, taklidi de emretmemiştir. Yasaklamıştır bilakis. Nitekim soran kimseye cevap olarak Ebu Hanife Rahimullah şöyle demiştir. Ben Allah'ın kitabına aykırı bir söz söylersem sözümü terk edin. Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne aykırı bir şey söylersem benim sözümü terk edin ve Resulün haberini alın. Evet, bunu İmam Salih el-Fullani İkazul Himeme ul-Lebsar adlı kitabında rivayet etmiştir. Yine şöyle demiştir. Hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur. Hadis size sahih olarak geldiği zaman bilin ki benim mezhebim de o hadistir. Evet, bunu İbn Abidin haşiyesinde nakleder. Ebu Hanife Rahimullah'ın akide, usul ve taklidin haram olmasındaki mezhebinin hadis elinin mezhebi gibi olduğu böylece sabit olmaktadır. Yani Ebu Hanife'de taklidin haram olduğu konusunda ehli hadisin yolundadır. Bu yüzden Hanefi alimleri şöyle derler. Bizler, şeyhlerimiz ve bütün gruplarımız Ebu Hanife Rahimullah'a muhalif olarak itikat ve usulde Eşari ve Maturidi'yi taklit edenleriz. Yani Hanefiler Ebu Hanife'ye itikat ve bazı furu meselelerinde muhalefet ettiklerini itiraf ediyorlar. Bu Duyubend alimlerinin El Fetva Fil Akaidil Vehhabiye adlı kitabında zikrettikleri bir fetva. Üstad Hayreddin Ezzirikli burada Ebu Hanife'ye muhalif oluşlarla ilgili Aliül Halebi şu notu düşmüş. Subhanallah, taklitçilerin çelişkileri ne kadar şaşırtıcıdır. Usulde, yani akidede imamlarına muhalefet ediyorlar, füruda ise taassup gösteriyorlar. Üstad Hayreddin Ezzirikli El-Alam kitabında İmam Muhammed bin Abdülvehhab Rahimullah'ın hal tercümesinde şöyle der. Ona dost olanlar ve adanın ortasında cesareti olanlar, yani Arabistan yarımadasında cesareti olanlar onu tevhid ehli olarak tanıtırlar. Muhammed bin Abdülvehhab'ı cesur kimseler tevhid ehli olarak tanıtırlar. Kardeşleri Allah'a itaat eden kimselerdir. Düşmanları onları Vahabiler diye isimlendirirler. Son zamanlarda Avrupalıların dilinde bu isim yayılmıştır. Müslümanların ayak takımı bu ismi onlardan almışlar ve yeni sözlüklerine girmiştir. Bazıları hata ederek onu İslam'da yeni bir mezhep kabul ediyor ve düşmanlarının iftiralarına tabi oluyorlar. Yani Avrupalı düşmanların Müslümanları bölmek için, Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için işte Vahabilik diye çıkardıkları söylemi ne yapıyorlar? Bazı Müslümanlar da, gafil Müslümanlar maalesef taklit ederek kullanıyorlar. Evet. İmam Malik Rahimullah asrında hadis ehlinin imamıydı. Kendi asrında ehli hadisin imamıydı. Usulüddin kitabında bu şekilde zikredilmiştir. İmam Müslim Rahimullah sahihinde şöyle demiştir. Malik bin Enes, Şube, Süfyan, Yahya ve diğerleri hadis ehlinin imamlarıdır. Ebu'l-Felah el-Hanbeli Rahimullah Şezerat-ü-Zeheb'de şöyle der. Hadisin ve ehlinin yıldızları kimlerdir derlerse akıl sahipleri işaret ederek Malik'i kastederler. İmam Malik'in dinde taklidin haram olması hakkındaki görüşü hadis ehlinin görüşü gibidir. Nitekim sünnetin destekçisi İmam el-Fullani İkazul Himem'de İbn-i Vehbe ulaşan muttasıl bir isnatla şöyle rivayet eder. Malik Rahimullah bana şöyle dedi. Ey Abdullah, insanları taklit ederek kötü bir kolye takmaktan seni sakındırırım. Yani kötü bir yular takmaktan seni sakındırırım. İnsanları sakın taklit etme. İmam Şafii Rahimullah da aynı şekilde hadis ehlinin mezhebindeydi. Hatta hadis ehli mezhebinin tebliğcisiydi. Bunun delili Nebevi'nin Tehzibül Esma ve Luga adlı eserinde Şafii'nin hal tercemesinde zikrettiği şu sözleridir. Sonra Irak'a gitti ve hadis ilmini yaydı. Ehlinin mezhebinde, yani hadis ehlinin mezhebinde kaldı. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah Minhacü Sünne'de şöyle demiştir. İmam Şafii Rahimullah Malik Rahimullah'tan ilim aldı. Sonra Iraklılara kitaplar yazdı. Hadis ehlinin mezhebini aldı ve kendisi için bu mezhebi seçti. İcma ile imamların imamı olan Ahmed bin Hanbel Rahimullah ittifakla hadis ehlinin imamlarının imamıdır. Nitekim Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah Minhacü's Sünne'de şöyle demiştir. İmam Ahmed Rahimullah'a gelince o hadis ehlinin mezhebindeydi. Naklettiğimiz ve açıkladığımız bu bilgilerden ilim ve tahkik olarak anlaşıldı ki dört imam hadis ehlinin mezhebindeydiler. Hatta hadis onların ellerine ve etlerine ve kanlarına karışmıştı. Hadis ehlinden birisi görüldüğü zaman gözlerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem canlanır hale gelirdi. Nitekim İmam Şafii Rahimullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hadis ehlinden birini gördüğüm zaman sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi diri olarak görmüş gibi oluyorum. Neden? Çünkü peygamberin hadislerini söylüyor. Ve onun hadisleriyle amel ediyor. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Şüphe yok ki dört imam birinin kendilerinin mezhebini mezhep edinmekten apaçık dinde bir kimsenin taklit edilmesinden razı değillerdir. Hatta onlar taklitçi değil, taklit etmeksizin kitap ve sünnete tabi olmanın farz olduğu, bu ikisini bağımsız olarak anlamak gerektiği ve büyük küçük usul furuu her meselede taklit etmeksizin bu ikisiyle amel edilmesi hususunda ittifak etmişlerdir. İşte bu dört imamın da üzerinde bulundukları hadis ehlinin mezhebidir. Allah Azze ve Celle onlara rahmet etsin. Şayet dört imam rahimehumullah hadis ehlinin mezhebinde değildiler. Çünkü onlar dinde taklidi caiz gördüler. Taklit ise hadis ehlinin mezhebine aykırıdır denilirse şöyle cevap verilir. Allah için hayır. Şüphesiz onlar taklidi asla caiz görmemişlerdir. Bilakis bunu haram görmüş ve bundan yasaklamışlardır. Nitekim hakim sahih isnatta şöyle rivayet ediyor. İmam Ahmed rahimehullah şöyle dedi. Ne Maliki, ne Elevzai, ne Nehai ve ne de başkalarını taklit etme. Hükmü onların aldıkları yer olan kitap ve sünnetten al. Bunu ayrıca Şarani El-Yevakıt Vel-Cevahir'de ve Mizanül Kübra kitabında nakleder. Hakim ve Beyhaki rahimehumullah İmam Şafii'nin El-Müzeni'ye şöyle dediğini rivayet ettiler. Ey İbrahim, her söylediğim şeyde beni taklit etme. Bu konuda kendine bak. Zira bu dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında kimsenin sözü hüccet değildir. Şaran Rahimullah El-Mizan'da naklediyor. İmam Şafii Er-Rabi'ye şöyle dedi. Rabi bin Süleyman El-Muradi İmam Şafii'nin önde gelen öğrencilerinden. Ey Ebu İshak, her söylediğim şeyde beni taklit etme. Kendine bak. Zira bu dindir. Sünnetin yardımcısı İmam El-Fullani Rahimullah El-İkaz'da İmam Malik Rahimullah'a ulaşan kesintisiz bir isnatla şöyle rivayet ediyor. Muhakkak ki ben sadece bir insanım. Hata da ederim, isabet de ederim. Görüşüme bakın. Kitap ve sünnete uygun olanı alın, kitap ve sünnete uygun olmayanı ise terk edin. Yine İbn-i Vehbe ulaşan isnadıyla İmam Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Seni insanları taklit etmekten sakındırırım. Bu kötü bir yulardır. İmam Malik Rahimullah ashabına şöyle derdi. Bunu araştırın, zira bu dindir. Şu ravzanın sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında herkesin sözünün alınması veya reddedilmesi mümkündür. Ama Allah Resulü'nün sözü asla reddedilmez. Derim ki İmam Malik Rahimullah, Harun el-Reşid kendisine insanları Malik Rahimullah'ı el-Muvatta'da zikrettiklerini taklit etmeleri için yönlendirmesi konusunda istişare ettiğinde de böyle söylemiştir. Yani Harun Reşid ne demişti İmam Malik'e? Senin bu muhteşem kitabın el-Muvatta'yı bütün devlette yegane amel edilen kitap yapalım. Sadece bu kitapla amel edilsin diye istişare ediyor İmam Malik'le. O da buna engel oluyor. İmam Malik böyle bir şeye izin vermiyor. Bununla beraber El-Muvatta'nın çoğunluğu yine reyden daha çok, yani şahsi görüşlerden daha çok hadislerden oluşuyordu. Yani sahabeden, Allah Resulü'nden, sahabeden, tabiinden, tebe tabiinden rivayetler vardı. İmam Malik'in görüşleri var ama daha çok hadis var o kitapta buna rağmen. Peki İmam Malik Rahimullah insanların kendisini taklit etmelerinden nasıl razı olabilir? Yani hadisleri bile, sadece kendisinin rivayet ettiği hadisleri bile taklit etmelerini caiz görmüyor. Kendisinin görüşlerini taklit etmekten nasıl razı olur? Neden? Çünkü Muvatta'da ulaşmadığı, başkalarının ulaşmadığı hadisler var. Başka eserlerde de İmam Malik'in ulaşmadığı hadisler var. Mesela Bukhari'de geçen, Müslim'de geçen sahih hadislerin çoğu Muvatta'da mevcut değil. Şayet İmam Malik bunu kabul etseydi Bukhari ve Müslim'de sahih gün ışığı gibi sahih hadislerle insanlar amel etmeyeceklerdi. Evet. Burada Kitab-ı Muhakkiki Ali'ül Halebi şöyle bir not düşüyor. Şeyhimiz Allame Muhaddis Fakih Muhammed Nasreddin el-Elbani faydalı kitabı Sıfat-ı Salat'ın Nebi kitabının mukaddimesinde şöyle demiştir. Bu sözün İmam Malik'e nispeti sonrakiler arasında meşhurdur. Yani hangi söz? Şu Ravza'nın sahibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü dışında herkesin sözü alınabilir de atılabilir de. İbn-i Abdülhadi İrşad-ı Salik de isnadı sahih demiştir. Nitekim bunu İbn-i Abdülber el-Cami'de, İbn-i Hazm Usulü'l Ahkam'da El-Hakem bin Uteybe ve Mücahid'in sözü olarak da rivayet etmişlerdir. Takıyüddin Es-Sübki Feteva'da İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş ve güzelliğine şaşırarak şöyle demiştir. Bu sözü Mücahid İbn-i Abbas'tan almış, ondan da İmam Malik almış. Böylece İmam Malik'in sözü olarak meşhur olmuştur. Yani bu sözün aslı kim denmiş? İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan. Şu kabrin sahibi Peygamber aleyhissalatü vesselam dışında herkesin sözü alınabilir de atılabilir de. Sonra onlardan İmam Ahmet de almıştır. Nitekim Ebu Davud Mesail-i İmam Ahmet yani İmam Ahmet'e sorduğu soruları, aldığı cevapları derlediği risalesinde naklediyor. Ahmet'in şöyle dediğini işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışında herkesin sözünün alınması da terk edilmesi de mümkündür. Evet. Ebu Hanife'ye gelince onun taklidi reddetmesi konusunu inşallah ve diğer imamların taklidi reddetmeleri, bunu caiz görmemeleri konusunu inşallah bir sonraki derste işleyelim. Bugünlük burada bırakalım. Sormak istediğiniz, anlamadığınız bir konu var mı?
Hocam, gösteriyor ki bu dört imamlar işaret ettikleri şey Kur'an ve sünnet taklitçiliği yasaklıyorlar.
Evet.
Bizi de taklit etmeyin diyorlar.
Evet.
Maalesef görüyoruz ki şimdi bir sürü tarikatlar herkesin işte diğer bir mezhebi, diğer bir kısım, diğer bir mezhebi taklit etmek suretiyle
mezhep imamlarına da muhalefet etmiş oluyorlar.
Mezhep imamlarına da muhalefet etmiş oluyor. Sizin anlattığınız şey derste. Gerçekten de güzel bir ders yani.
Aleykümselam. Allah izin verirse zaten müellif.
Şöyle diyoruz yani biz anlıyoruz da dışarıdakilere anlatamıyoruz. İnsanlara anlatamıyoruz. Evet, i̇şte biraz önce okuduğunuz gibi bir mezhebe girmezsem bir başka türlü bakıyorlar değil mi? Yani?
Evet. Aleykümselam.
Ama buradaki bu imamlar ne yapıyor? Taklitten sakındırıyor.
Evet.
Evet.
Müellif daha sonra bunları daha net bir şekilde ortaya koyacak inşallah.
İnşallah.
Akla takılan daha başka şüpheleri teker teker cevap verecek ve mezhep taklidinden tövbe eden alimlerden bahsedecek. Bunları tek tek kaynaklarıyla zikredecek inşallah. Amin. Ecmain. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.